Kitabın adı Bu Denbroglar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 38. ayrım. 7. bölüm, 1. kısım. Vaftiz. Thomas bu Denbrogların Breistrasse'deki evlerinde vaftiz töreni. Madame Permaneder'in günlerdir beklediği ve hayalini kurduğu her şey var. Yemek odasındaki masanın başına geçmiş olan hizmetçi kız, salondaki töreni rahatsız etmemek için gürültü yapmamaya özen göstererek, kocaman ve yuvarlak bir çay tepsisinin üstüne sıraladığı altın yaldızlı ve parlak kolplu büyük büyük fincanlara kremalı sıcak çikolataları doldurmaktadır. Uşak Anton kocaman bir pastayı dilimlere ayırırken, Mademoiselle Jungmann da başını omzuna yaslamış, her iki küçük parmağıyla gümüş tabaklara dikkatli bir şekilde göz çekerlemeler koyuyor ve masayı taze çiçeklerle süslüyordu. Az sonra konuklar gelip oturma odasında ve salonda yerlerini aldıktan sonra, bütün bu nefis yiyecekler sunulacak, inşallah herkese yeter. Çünkü uzak yakın bütün aile üyeleri, hepsi değilse de gelmişlerdi. Bu Denbroglar, Overdickler, dolayısıyla Kistenmaker'larla, Kistenmaker'lar dolayısıyla da Mollendorf'larla akraba sayılıyorlar ve bu liste böylece uzayıp gidiyordu. Bir sınır çizmek olası değil. Overdickler de buradalar ve ailenin en büyüğü olan 80 yaşındaki belediye başkanı Dr. Kaspar Overdick tarafından temsil edilmektedir. Dr. Overdick arabasıyla geldi. Thomas bu Denbrog'un kollarında bastonuna dayanarak çıktı merdivenleri. Onun hazır bulunması törenin havasını daha da yüceltiyor. Buna hiç kuşku yok. Bu tören her türlü onura layık. Rahip salonda bir mihrap olarak hazırlanmış ve üstü çiçeklerle süslenmiş küçük bir masanın önünde siyah cübbesi, gür ve bir değirmen taşına andıran kar beyazı kıvırcık saçlarıyla ayakta duruyordu. Çevresindekilerle konuşurken altın sarısı bir elbise giymiş, iri yarı, tıknaz ve suratı kıpkırmızı besili bir kadın, danteller ve ipek kurdeleler içinde kaybolan şişman kolların üstünde bir şey tutmaktadır. Bir mirasçıyı. Ailenin adını sürdürecek bir erkek çocuğu. Bir bu Denbrog'u. Bunun ne demek olduğunu anlamamak mümkün mü? Breistrasse'deki evden Mengstrasse'ye gelen haberin neden olduğu bu sessiz coşkunun anlamı anlaşılmıyor mu? Bayan Permaneder'in bu haberi duyar duymaz annesine ve erkek kardeşine coşkuyla sarılması ve yengesiyle kucaklaşmasının nedeni yeterince açık değil mi? Artık ilkbahar gelmişti. 1861 yılının ilkbaharı. Sonunda o da geldi dünyaya ve şimdi onun vaftiz töreni yapılıyor. Uzun süredir kendisine büyük umutlar bağlanmış ve sürekli ondan söz edilmiş ve yıllardır özlemle beklenmiş ve vermesi için Tanrı'ya yalvarılmış ve Doktor Grabov'a yapılmadık eziyet kalmamıştı. O belli belirsiz küçücük yaratık işte şimdi karşımızda. Küçücük elleri dadısının bluzunun altın sarısı sırmalarıyla oynuyor ve açık mavi bir başlığın örttüğü başı hemen yanı başında duran rahibi umursamazmış gibi biraz yana dönmüş, yastıkta öylece yatıyordu. Bilmiş bakışlarıyla salonu dolduran dost ve akrabaları süzüyordu sanki. Üst kirpikleri oldukça uzun bu gözler, baba tarafının açık mavi ve annenin kahverengi gözleriyle ışığa göre renk değiştiren tatlı bir kestane renginde birleşmiş gibiydi. Fakat burun köklerinin her iki tarafı da çukur çukurdu ve gözlerinin altında mavi mavi gölgeler vardı. Bu durum henüz daha tam ortaya çıkmamış bu 4 haftalık küçücük yüzün sağlıklı bir yüz olmadığını daha şimdiden belli ediyordu. Ah Tanrı korusun, bunun olumsuz bir etkisi olmaz. Çünkü sağlıklı bir kadın olan annenin yüzü de böyle. Önemli olan çocuğun yaşıyor olması. Hem de bir oğlan çocuğu. 4 hafta önceki büyük sevincin asıl nedeni buydu işte. Çocuk yaşıyor, daha başka türlü de olabilirdi. Konsul bu Denbrog, Doktor Grabov'un 4 hafta önce kendisinin ve Gerda'nın yanından ayrılırken ellerini sıkarak söylediği şu sözleri hiçbir zaman unutamayacaktır. Yüce Tanrı'ya şükredin sevgili dostum. Az kalsın, Konsul bu Denbrog onun neden az kalsın dediğini sormaya cesaret bile edememişti. Uzun süre bekledikten sonra sessizce dünyaya geliveren bu mini mini yavrunun Tony'nin ikinci kız çocuğu gibi doğumdan hemen sonra ölür mü korkusunu üzerinden 60'a benziyordu. Ama 4 hafta önce anne ve çocuk için geçirdiği umutsuz saatleri unutmuş değil. Rugan ayakkabılar giydiği ayaklarını üst üste atmış, kadife bir koltukta oturmakta olan eşi Gerda'nın üzerine mutlu ve sevgi dolu bir baba edasıyla eğiliyor ve onu öpüyor. Gerda'nın yüzü hala ne kadar da solgun ama o solgun yüzüyle koyu kızıl gür saçları ve rahibin üzerinde alaylı alaylı dolaştırdığı gizemli bakışlarıyla ne kadar da güzel görünüyor. İhtiyar rahip Kölüng'in ani ölümüyle genç yaşında Meryem Ana Kilisesi baş rahipliğine yükselen Bay Andreas Pringsheim, ellerini çenesinin altında kavuşturmuş, saygıyla dua etmektedir. Sarışın ve kıvırcık saçlarını kısa kestirmişti. Sinek kaydı tıraşlı ve kemikli yüzünde aşırı bir ciddiyet ve dinsel parıltı arasında değişen yapmacık bir anlatım var. Rahip Pringsheim, Franken bölgesindendi. Birkaç yıl boyunca Katoliklerin arasında yaşayan küçük bir Protestan cemaatine rahiplik yapmıştı. Düzgün ve coşkulu bir konuşma biçimine dönüştürmeye çalıştığı Bavyera şivesiyle oldukça tuhaf bir kişiliğe bürünüyor, uzun ve kalın ya da aniden vurgu yaptığı sesli harflerle konuşuyor ve konuşurken R harfini dişlerinin arasında yuvarlıyordu. Rahip Pringsheim giderek daha da yükselen güçlü bir sesle dua ediyor ve bütün aile onu dinliyordu. Bayan Permaneder duyduğu aşırı sevinç ve gururu gizleyen bir ciddiyet içerisinde dinliyor onu. Artık 15'ine basmış ve başının üstünde topladığı gür saçları ve babasını andıran pembemsi teniyle güçlü kuvvetli bir genç kız olmuş olan Erika Grünlich de öyle. Bu sabah Hamburg'dan gelen Christian, çukur gözlerini bir o yana bir bu yana dolaştırarak sessiz sessiz herkesi süzüyordu. Rahip Tiburtius ve karısı vaftiz töreninde hazır bulunabilmek için Riga'dan buraya kadar yolculuk yapmaktan kaçınmamışlardı. İnce ve uzun saçlarını omuzlarına doğru bırakmış olan Sivert Tiburtius'un küçük ve gri gözleri ara sıra büyüdükçe büyüyor ve yuvalarından fırlayacakmış gibi oluyordu. Biraz sıkıntılı, ciddi ve sert gözlerle bakan Clara elini arada bir başına götürüyor. Çünkü fena halde baş ağrımaktadır. Karı koca Tiburtius'lar bu Denbrock'lara çok değerli bir armağan getirmişlerdi. İçi samanla doldurulmuş kocaman bir kahverengi ayı. Rahip Tiburtius'un bir akrabasının Rusya içlerinde bir yerde vurduğu ve pençeleri arasında bir kartvizit çanağı tutan bu hayvan şimdi aşağıda holde duruyor. Krögerler Rostock'ta posta memuru olan oğulları Jürgen'i de beraberlerinde getirmişlerdi. Sade giyimli, sessiz bir genç adam. Mirastan mahrum edilen öteki oğulları Jacob'un nerede olduğunu, ona para göndermek için gümüş tabaklarını gizlice satan anneden, kızlık sayadı o verdik olan bu hasta kadından başkası bilemez. Gotold amcanın kızları da gelmişlerdi. Görünüşe bakılırsa bu Denbrock ailesinin bu mutlu olayına çok seviniyorlardı. Ancak Fifi yine de bebeğin pek de sağlıklı görünmediğini söylemekten geri kalmadı. Ne yazık ki kızlık soyadı Stüving olan anne ve öteki kızları Frederike ve Henriette de onu doğrulamak zorunda kalıyorlar. Her zaman karnı aç, çelimsiz ve zavallı bir kız olan Clotilde, Rahip Pringsheim'in bakışlarıyla heyecanlanıyor ve gözlerini çikolatalı pastadan hiç ayırmıyor. Gelenlerin arasında aileden olmayan konuklar da var. Bay Frederick Wilhelm Markus ve Sesemi Wedgebrot. Rahip vaftiz babalarına dönüyor ve onlara görevlerini anlatıyor. Bunlardan biri Justus Kröger'dir. Konsul bu Denbrock onun gelmesini önce istememişti. İhtiyarı masrafa sokup çıldırtmayalım dedi. Çünkü oğluna gizli gizli para gönderdiği için karısıyla her gün kavga ediyor, elde kalan biraz malı mülkü de her geçen gün yok olup gidiyordu. Bundan dolayı da çok üzülüyordu. Son günlerde dış görünüşüne hiç dikkat etmemeye başladı. Ama ne dersiniz? Vaftiz babası olmasını rica etsek, çocuğa som altından bir yemek takımı armağan eder ve bunun için kendisine teşekkür etmemize bile izin vermez. Bu görevin bir başkasına, konsülün yakın dostu Stefan Kinselmaker'a verileceğini öğrenen Justus amca öyle incindi ki vaftiz babalığı görevi sonunda kendisinden rica edildi. Çocuğa armağan ettiği altın kupanın çok fazla ağır olmaması Thomas Budenbrock'u çok sevindirdi. Peki ikincisi kim oldu? Uzunca bir boyun bağı takmış ve arka cebinden kırmızı bir mendilin sürekli sallandığı yumuşak ve siyah ceketiyle salondaki koltukların en rahatına oturmuş ve bastonuna yaslanmış olan bu kar beyaz saçlı ve saygıdeğer yaşlı bay, belediye başkanı Doktor Overdick'ti. Onun burada bulunması başlı başına bir olay, bir büyük başarıydı. Bazıları bunun nasıl olduğunu bir türlü anlamıyor. Tanrım, arada bir akrabalık bağı da yok. Bu Denbrock'lar ihtiyarı zorla getirmişlerdi herhalde. Gerçek şuydu. Konsul bu Denbrock ve kız kardeşi Bayan Permaneder birlikte küçük bir dolap çevirdiler. Bir oyun oynadılar. Anne ve çocuk için artık tehlike kalmayıp da herkes büyük bir sevince kapılınca Konsul bu Denbrock şaka olsun diye o bir oğlan Tony, onun vaftiz babası ancak bir belediye başkanı olabilir demişti. Bayan Permaneder bunu ciddiye aldı ve olayın peşini bırakmadı. Thomas bu Dunbrock da konunun üzerinde iyice düşünüp taşındıktan sonra ona rica edilmesini uygun buldu. Böylece Justus amcayı kendi emellerine alet etmiş oldular. O da karısını görümcesine odun tüccarı Overdick'in eşine gönderdi ve yaşlı kayınpeder biraz hazırlık yapma fırsatı buldu. Sonunda Thomas bu Dunbrock'un belediye başkanına büyük bir saygıyla yaptığı ziyarette beklenen sonucu verdi. Rahip dadının çocuğun başından başlığı çıkarmasından yararlanıp önünde duran içi altın kaplamalı ve dışı gümüşten tastaki sudan bir iki damla alıp seyrek saçlarına serpti ve vaftiz ettiği çocuğun adını yavaş yavaş ve tek tek vurgulayarak söyledi. Justus Johann Kaspar. Sonra kısa bir dua okudu ve akrabalar hiçbir şeyin farkında olmayan bu sessiz yavrucağın alnından öpüp putlamak için sıraya girdiler. Teresa Wedgbrot en son geldi ve öpmesi için dadının çocuğu ona doğru biraz eğmesi gerekti. Ama Sesemi ondan önce davranıp çocuğu hafif bir şapırtıyla iki kez öptü ve şöyle dedi. Benim güzel evladım. 3 dakika sonra herkes salonda ve oturma odasında grup grup toplandı ve tatlı tabakları dolaştırılmaya başlandı. Siyah cübbesi altından yeni cilalanmış uzun çizmeleri görünen Rahip Pringsheim, boynuna dökülen lüle lüle saçlarıyla oturmuş soğuk kremalı sıcak çikolatasını içiyor ve aydınlık yüzüyle biraz önce yaptığı etkili konuşmasının aksine son derece rahat bir biçimde çevresindekilerle sohbet ediyordu. Bütün hareketleriyle şunu demek ister gibiydi. Bakın, ben gerektiğinde rahipliği bırakır, çok neşeli bir dünya insanı olmasını da bilirim. Çok kibar ve nazik bir adamdı. Bayan Konsul Budenbrock'la sözde biraz aşırı ciddiyetle, Thomas ve Gerda ile görmüş göçürmüş bir insan edasıyla, ellerini kollarını sallayarak, Bayan Permaneder'le de içli dışlı ve şakacı bir üslupla konuşuyordu. Arada bir kim olduğu aklına gelince hemen ellerini kavuşturup kucağına koyuyor, başını geriye atıyor ve kaşlarını çatıyor ve suratını asıyordu. Gülerken kapalı tuttuğu dişlerinin arasından kesik kesik ve ıslık çalar gibi sesler çıkarıyordu. Birdenbire koridorda bir hareket beliriyor, uşağın gülüş sesi geliyor içeriye. Tebrik için gelen tuhaf biri var kapıda. Adı Grobleben. İncecik burnunun ucunda yılın her mevsiminde düştü düşecek gibi uzun bir sümük sallanan tuhaf bir adam bu Grobleben. Konsülün silolarının birinde işçi olarak çalışmaktadır. Efendisi sayesinde ayakkabı boyacısı olarak bir ek gelire de sahip. Bryce Strasse'deki eve erkenden uğrar, kapının önüne bırakılmış ayakkabıları alır, sofaya iner ve pırıl pırıl parlatırdı. Fakat ailenin özel günlerinde bayramlık giysilerini giyer, çiçek getirir ve burnunun ucundaki sümük aşağı yukarı inip çıkarken ağlamaklı ve aşırı ciddi bir edayla bir konuşma yapar, daha sonra bahşişini alır ve giderdi. Ama o bunu bahşiş almak için yapmazdı. Grobleben siyah bir ceket giymişti. Konsülün eski bir ceketi ama uzun konçlu çizmeleri pırıl pırıl boyalıydı ve boynunda mavi bir yün şal vardı. Kırmızı ve kuru elinde büyük bir buket tutuyordu. Solmuş ve iyice açılmış güllerden yapılmış büyük bir buket. Güllerden bazıları halının üstüne düşmüştü. Küçük ve kızarmış gözlerini kırpıştırarak çevresine bakınıyordu. Ama bir şey görür gibi bir hali de yoktu. Kapının girişinde beklerken buketi uzattı ve konuşmaya başladı. Bayan konsül her sözünden sonra onu yüreklendirmek için başını sallıyor, kısa kısa ve rahatlatıcı müdahalelerde bulunuyordu. Konsul Budenbrock da açık renk kaşlarının birini kaldırıp indirerek onu süzüyordu. Aileden bazıları, örneğin Bayan Permaneder, gülmemek için ağzını mendille kapatıyordu. Çok saygıdeğer bayanlar ve baylar, ben zavallı bir adamım ama çok sevecen bir kalbim var. Bana karşı her zaman anlayışlı davranan Bay Konsül'e ve değerli eşlerine saygılarımı ve en içten tebriklerimi sunmak için buradayım. Çocuklarının sağlıklı büyümesini diliyorum. Onlar bunu Tanrı'nın ve tüm insanların önünde hak ettiler. Bay Konsul Budenbrock gibi insanlar günümüzde az bulunur. O soylu bir insan. Tanrı onu ödüllendirecektir. Evet Grobleben, ne kadar da güzel konuştun. Ağzına sağlık Grobleben. Peki elindeki güllerle ne yapacaksın? Ama Grobleben susmadı. Ağlamaklı bir sesle konuşmasına devam ederek konsülün sesini bastırdı. Tanrı onu ödüllendirecektir diyorum, kendisini ve saygıdeğer Budenbrock ailesinin bütün üyelerini. Vade dolup da Tanrı'nın huzuruna çıkıldığında Tanrı koruyacaktır onları. Çünkü zamanı geldiğinde hepimiz kara toprağa gireceğiz. Zengin, fakir, herkes, onun isteği ve kararı böyle. Kimileri gösterişli bir tabutta, kimileri de basit bir sandık içinde gömülecek. Ancak hepimiz çürüyüp toprak olacağız. Toprak olacağız. Toprak. Toprak. Ama Grobleben, biz burada vaftiz kutluyoruz Sen de bize çürümekten, toprak olmaktan söz ediyorsun. Gröbleben, buyurun bunlar da çiçeklerim diye bitirdi sözlerini. Teşekkür ederim Gröbleben ama bu kadarı da fazla. Bunlara çok para ödemişsindir. Uzun zamandır böyle güzel bir konuşma dinlememiştim. Hadi al bakalım şunu da neşeli bir gün geçir. Konsül elini Gröbleben'in omzuna koyarak ona bir taler verdi. Bayan konsül, temiz yürekli adam dedi. Demek Tanrı'yı çok seviyorsun. Onu bütün kalbimle seviyorum bayan konsül, inanın bana. Gröbleben ondan da bir taler aldı. Bayan Permaneder'den de bir taler aldıktan sonra yerlere kadar eğilip ayaklarını geri geri sürükleyerek odadan çıktı ve bu arada birkaçı halının üstüne düşen gülleri de vermeyi unuttu. Az sonra belediye başkanı da gitmek üzere hareketlendi. Konsul Budenbrock onu arabasına kadar uğurladı. Bu öteki konukların da gitmeleri için bir işaretti. Çünkü Gerda Budenbrock'un dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bütün odalar bir anda sessizleşti. En son kalanlar yaşlı bayan konsul Budenbrock, Tony, Erika ve Mademoiselle Jungmann'dı. Konsul Budenbrock İda'ya dönerek, İda, hepimizi siz büyüttünüz. Düşünüyorum da, annem de böyle düşünüyor, küçük Johan biraz büyüyünce, gerçi şimdi dadısı var ama o gittikten sonra bir çocuk bakıcısı gerekecek. O zaman bizim eve taşınmak ister misiniz? Evet, evet isterim Bay Konsül. Eşiniz hanımefendi de böyle düşünüyorlarsa. Bu öneriyi Gerda da beğendi ve karar daha şimdiden kesinleşti. Bayan Permaneder odadan çıkarken kapıdan bir kere daha geriye döndü ve kardeşini iki yanağından öptü. Ve şöyle dedi. Çok güzel bir gün oldu Tom. Yıllardır hiç böylesine neşeli ve mutlu olmamıştım. Tanrı'ya şükür biz bu Dunbrock'lar henüz daha bitmedik. Böyle düşünenler fena halde yanılıyorlar. Küçük Johan'ın dünyaya gelmesiyle ona da Johan adını vermemiz çok güzel oldu. Bizler için yepyeni bir dönem başlıyormuş gibime geliyor. Kısım 2. Hamburg'daki HCF Burmester ve ortağı firmasının sahibi Christian Budenbrock, başında modaya uygun gri şapkası ve elinde sapında bir rahibe kadın göğsü bulunan sarı bastonuyla kardeşinin odasına girdi. Kardeşi ve eşi Gerda oturmuşlar kitap okuyorlardı. Vaftiz töreni günü akşamı saat 9.30'du. İyi akşamlar dedi Christian. Thomas seninle hemen konuşmam gerekiyor. Özür dilerim Gerda, çok acele. Thomas, iki kardeş yemek odasına geçti, içerisi karanlıktı. Konsul Thomas Budenbrock duvardaki gaz lambalarından birini yaktı ve kardeşini şöyle bir süzdü. İyi şeyler gelmiyordu aklına. İlk selamlaşma dışında henüz onunla daha konuşma fırsatı bulamamıştı. Fakat bugünkü vaftiz töreni sırasında onun yüzüne dikkatlice bakmış ve çok sıkıntılı ve tedirgin olduğunu anlamıştı. Christian, Rahip Pringsheim'in konuşması sırasında bile bir bahane ileri sürerek salondan dışarı çıkmış ve dakikalarca dışarıda kalmıştı. Thomas, Hamburg ziyareti sırasında borçlarını karşılaması için miras payından 10 bin mark verdiğinden bu yana Christian'ı bir daha ne görmüş ne de tek bir satır yazmıştı. Böyle yaşamaya devam et demişti konsül. Paranı çabucak tüketirsin. Bana gelince, ileride yollarımız pek az kesişecektir. Bütün şu yıllar boyunca sana gösterdiğim dostluğu hep kötüye kullandın. Ne diye gelmişti yine? Neydi ağabeyiyle konuşması gereken o çok acele şey? Hadi anlat bakalım dedi konsül. Christian ince ve zayıf parmakları arasında tuttuğu şapkasını ve bastonunu yemek masasının çevresindeki yüksek arkalıklı sandalyelerden birine bırakarak artık daha fazla yürütemeyeceğim dedi. Karşısında ayakta dikilen Thomas Budenbrock daha fazla neyi yürütemeyeceğini sordu ve bana gelmenin nedenini sorabilir miyim diye ekledi. Christian artık yürütemeyeceğim diye tekrarladı ve başını korkunç bir kararlılıkla ve tedirgin tedirgin sağa sola salladı ve küçük, yuvarlak ve çukur gözlerini çevresinde dolaştırdı. 33 yaşındaydı ama çok daha yaşlı görünüyordu. Kızıl kumral saçları öyle seyrelmişti ki kafası neredeyse keldi. Bir kemeri andıran etsiz burnu, şakak kemiklerinin dışarıya fırladığı çökmüş yanakların ortasında tüm heybetiyle yükseliyordu. Christian elini vücuduna değdirmeden sol tarafından aşağı doğru indirerek ''Hepsi bu kadar olsa'' diye devam etti. ''Biliyor musun, ağır değil acı çekiyorum ben. Ne olduğu belli olmayan sürekli bir acı. Hamburg'daki doktorum Dragan Müller bu tarafındaki sinirlerin kısa olduğunu söyledi bana. Düşünebiliyor musun?'' Sol tarafımdaki bütün sinirlerim kısaymış. Tuhaf bir durum. Zaman zaman bu tarafımda bir kramp ya da bir inme olacakmış gibi geliyor. Ömür boyu felç kalacakmışım gibi oluyor. Sen bilemezsin bunun nasıl bir şey olduğunu. Hiçbir gece doğru dürüst uyuyamıyorum. Kalbim atmaya başlıyor ve büyük bir korkuyla ve sıçrayarak uyanıyorum uykumdan. Bir defa değil, belki de 10 defa fırlıyorum yataktan uykuya dalmadan önce. Bilmem bunun nasıl bir şey olduğunu anlayabilir misin? İyice anlatayım sana. Öyle bir... Bırak dedi Thomas bu Dunbrock soğuk bir tavırla. Bana bunları anlatmak için geldiğini sanmıyorum. Hayır Thomas, yalnızca bu olsaydı ama yalnızca bu değil. İşlerimle ilgili, artık daha fazla yürütemeyeceğim. İşlerin yine mi kötü gidiyor diye sordu konsül. Ama bu kez hiç kızmadı ve hatta sesini bile yükseltmedi. Bunu sorarken çok sakindi ve kardeşini soğuk bir bakışla yandan süzüyordu. 38. ayrımın sonu. Sayfa no 356. Devamı 39. ayrımda.